Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Erich Fonner'in Free Soil, Free Labor, Free Man adlı eseri. Amerikan İç Savaşı öncesindeki Cumhuriyetçi Parti'nin düşünsel dünyasını inceleyen klasik bir siyasal tarih çalışmasıdır. Kitap, 1700'lü kadriler ve 1850'lerde kuzeyde güçlenen kölelik karşıtlığını yalnızca ahlaki bir tepki olarak açıklamaz. Bunun yerine özgür toprak, özgür emek ve özgür insanlar olarak özetlenen toplumsal ideallerin yeni partinin programını nasıl biçimlendirdiğini araştırır. Fonner'in temel sorusu şudur. Kuzeyli seçmenler köleliğin yayılmasını neden kendi özgürlükleri ve gelecekleri için doğrudan bir tehdit saydı? Yanıt, cumhuriyetçilerin fırsat eşitliği, toplumsal hareketlilik, bağımsız emek ve batı topraklarına erişim anlayışında bulunur. Akademik titizliği yüksek olsa da kitap iç savaşın nedenleriyle, erken cumhuriyetçi siyasetle ve Amerikan kapitalizminin idealleriyle ilgilenen genel okur içinde anlaşılır bir çerçeve sunar. Fonner, partiyi oluşturan eski Whiglerin, demokratların ve siyasal kölelik karşıtlarının katkılarını birlikte ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, özgür emek düşüncesi, ücretli bağımlılıktan bağımsız yurttaşlığa uzanan ideal. Kitabın merkezindeki özgür emek fikri, sadece köle emeğinin karşıtı olan ücretli çalışma anlamına gelmez. Cumhuriyetçilerin gözünde özgür emek, bir kişinin kendi emeği üzerinde denetim kurabilmesi, tasarruf edebilmesi, mülk edinebilmesi ve zamanla bağımsız bir üreticiye dönüşebilmesi demekti. Kuzey'in zanaatkar, çiftçi ve yükselme arzusu taşıyan işçi dünyasında bu ideal güçlü bir karşılık buldu. Ücretli emek, yaşam boyu süren kaçınılmaz bir kader değil, geçici bir aşama olarak tasarlanıyordu. Bu nedenle emek onuru, bireysel çaba ve ilerleme söylemi, cumhuriyetçi dilin temel parçaları haline geldi. Fonner'in önemli katkısı, bu düşünceyi soyut bir ekonomik doktrin gibi değil, yurttaşlık ve ahlak anlayışı olarak göstermesidir. Kölelik, yalnızca köleleştirilen insanlar için değil, emeğin itibarı ve toplumsal ilerleme için de yıkıcı görülüyordu. Bununla birlikte kitap, Kuzey'deki gerçek çalışma koşullarının bu ideale her zaman uymadığını da dolaylı biçimde görünür kılar. Dolayısıyla Fonner, cumhuriyetçilerin dünyayı olduğu gibi anlatmasından çok nasıl olması gerektiğine dair güçlü bir toplumsal tasavvur kurduğunu ortaya koyar. İkinci olarak, özgür toprak programı, Batı'daki genişlemeyi sınıf ve fırsat meselesine dönüştürdü, özgür toprak ilkesi. Yeni Batı topraklarının köleliğe kapatılması talebidir. Ancak Fonner'in analizinde bu talep yalnızca köleleştirilmiş insanların durumuyla ilgili değildir. Cumhuriyetçiler, köleliğin yeni bölgelere yayılmasının küçük çiftçilerin, bağımsız emekçilerin ve göçmen yerleşimcilerin ekonomik geleceğini daraltacağını savundu. Köle plantasyonlarının geniş toprakları ve siyasal gücü denetlemesi, özgür emek düzeninin gelişmesini engelleyecekti. Bu yüzden toprak meselesi, Amerikan demokrasisinin kimin için işleyeceği sorusuna bağlandı. Bir tarafta kendi toprağında çalışan, aile emeğine dayalı ve mülkiyet edinme umudu taşıyan yurttaş modeli vardı. Diğer tarafta ise büyük plantasyonların hakim olduğu, servetin ve iktidarın dar bir sınıfta toplandığı bir düzen tasvir ediliyordu. Fonner, bu karşıtlığın cumhuriyetçi koalisyonu kurmada neden etkili olduğunu açıklar. Özgür toprak dili, ahlaki kölelik karşıtlığını ekonomik rekabet kaygılarıyla birleştirdi. Aynı zamanda partinin köleliğin mevcut olduğu eyaletlerde derhal kaldırılmasını değil, öncelikle yayılmasının durdurulmasını savunan siyasal stratejisini anlamayı sağlar. Bu ayrım, dönemin seçim siyasetinde belirleyiciydi. Üçüncü olarak, köle gücü eleştirisi, güneydeki plantasyon egemenliğini ulusal tehdit olarak sundu, Fonner. Cumhuriyetçilerin köle gücü olarak adlandırdığı düşünceyi ayrıntılı biçimde inceler. Bu düşünceye göre zengin plantasyon sahipleri, güneyin siyasetini denetlemekle kalmıyor. Federal hükümeti de köleliğin çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışıyordu. Köleliğin topraklara yayılması, kaçak köle yasaları ve ulusal siyasetteki etkisi bu kuşkuyu güçlendirdi. Cumhuriyetçiler için sorun sadece güneyde var olan bir kurum değildi. Köle gücü, özgür eyaletlerin siyasal haklarını, batıdaki fırsatları ve cumhuriyetçi yönetim ilkesini tehdit eden örgütlü bir iktidar olarak görülüyordu. Bu anlatı, farklı kökenlerden gelen seçmenleri ortak bir siyasal dilde buluşturdu. Eski Whigler merkezi iktidarın kötüye kullanılmasından, eski demokratlar ise aristokratik ayrıcalıklardan kaygı duyabiliyordu. Her iki kaygı da plantasyon elitine yöneltilebildi. Foner'in vurgusu, bu dilin güneyi basitçe ahlaken aşağılamak için kurulmadığıdır.
Cumhuriyetçi düşüncede asıl hedef, köleliğin yarattığı toplumsal hiyerarşi ve onun siyasal yayılmacılığıydı. Yine de bu bakışın,
güneyli beyaz küçük çiftçilerin yoksulluğuna ve bağımlılığına, çoğu zaman köleleştirilmiş insanların özgürlüğünden daha fazla odaklandığını görmek gerekir.
Dördüncü olarak, cumhuriyetçi ideoloji, farklı siyasal geleneklerin ortak bir kölelik karşıtı programda birleşmesiydi, kitap. Erken Cumhuriyetçi Parti'yi tek bir toplumsal grubun ya da tek bir fikrin ürünü saymaz. Foner, partinin oluşumunda Kuzeyli Whiglerin, eski demokratların ve siyasal kölelik karşıtlarının farklı miraslar getirdiğini gösterir.
Bu geleneği ekonomik gelişme, eğitim, iç iyileştirmeler ve düzenli toplumsal ilerleme fikrini besledi.
Demokrat gelenekten gelenler ise ayrıcalıklı iktidara karşı duruşu, eşit yurttaşlık dilini ve batı topraklarına erişim talebini taşıdı. Siyasal kölelik karşıtları da köleliğin ahlaki ve anayasal sorunlarını gündemde tuttu. Cumhuriyetçi başarının anahtarı,
bu unsurların tam olarak aynı amaçla birleşmesi değil, köleliğin yayılmasına muhalefet etrafında işleyen bir ortaklık kurabilmesiydi.
Funar, burada ideolojinin seçim sloganlarından daha kalıcı bir işlev gördüğünü savunur. İdeoloji, seçmenlerin dağınık ekonomik kaygılarını ulusal bir tehlike ve ortak bir gelecek görüşü içinde anlamlandırdı.
Bu yaklaşım, partilerin sadece çıkar pazarlığıyla açıklanamayacağını gösterir.
İnsanlar hangi çıkarların meşru olduğuna, hangi toplumsal düzenin adil sayıldığına dair inançlarla da siyasal tercihler yapar.
Kitap bu nedenle parti oluşumunu düşünceler ile kurumların karşılıklı etkisi üzerinden okur. Son olarak,
kölelik karşıtlığıyla ırksal eşitlik talebinin aynı şey olmadığını gösteren tarihsel sınır Foner'in çalışması.
Kuzeyde köleliğe muhalefetin otomatik olarak ırksal eşitlik savunusu anlamına gelmediğini açıkça ortaya koyar.
Pek çok cumhuriyetçi köleliğin yayılmasına karşıydı fakat siyah Amerikalıların tam toplumsal ve siyasal eşitliğini desteklemiyordu. Bazıları köleliğin kaldırılmasını öncelikli bir federal hedef olarak da görmüyordu.
Bu durum, kitabın özgür emek ideolojisine eleştirel bir mesafeyle yaklaşmayı mümkün kılan yönlerinden biridir.
Özgürlük dili çoğu kez beyaz emekçinin bağımsızlığı, mülk edinmesi ve batıda ilerleme imkanları etrafında kurulmuştu.
Köleleştirilmiş insanların insanlığı ve hakları bu siyasetin içinde önemli olsa da her zaman merkezde değildi.
Funar böylece cumhuriyetçi ideolojiyi ne bütünüyle eşitlikçi bir zafer anlatısına ne de yalnızca ekonomik bencilliğe indirger. Dönemin gerçek çelişkilerini korur.
Bu ayrım, iç savaş öncesi siyaseti anlamak için önemlidir. Çünkü cumhuriyetçilerin köleliğin yayılmasına karşı kurduğu geniş ittifakın sınırlarını gösterir.
Ayrıca savaş, özgürleşme ve yeniden yapılanma dönemlerinde yurttaşlık tartışmalarının neden daha kapsamlı ve daha çatışmalı hale geldiğini de açıklamaya yardım eder.
Kitap, kölelik karşıtı politikanın kendi içinde farklı özgürlük anlayışları taşıdığını gösterir.
Sonuç olarak, Free Soil, Free Labor, Free Man.
İç savaşın nedenlerini yalnızca olaylar dizisi üzerinden değil, siyasal fikirlerin toplumsal gücü üzerinden anlamak isteyenler için temel bir kitaptır.
Amerikan tarihi öğrencileri, siyaset bilimi ve emek tarihiyle ilgilenen okurlar.
Ayrıca partilerin geniş seçmen koalisyonlarını nasıl kurduğunu incelemek isteyenler eserden özellikle yararlanır.
Kitabın düşünsel getirisi, köleli karşıtlığının tek ve değişmez bir tutum olmadığını kavratmasıdır.
Funar, özgür emek idealinin fırsat, mülkiyet, yurttaşlık ve ulusal iktidar kaygılarını aynı çerçevede birleştirdiğini gösterir.
Böylece 1850'lerin sertleşen siyasetini, yalnızca Kuzey ile Güney arasındaki ekonomik ayrılıkla açıklamaktan daha güçlü bir yorum sunar.
Benzer genel iç savaş anlatıları çoğu zaman savaşın diplomatik krizlerine, seçimlerine veya askeri sonuçlarına ağırlık verir.
Bu kitap ise, cumhuriyetçi seçmenlerin ve liderlerin hangi toplumsal düzeni savunduklarına odaklanır. Onu kalıcı kılan özellik budur.
Ayrıca Kuzey'in özgürlük söylemindeki ırksal sınırları saklamaz. Köleliğe muhalefet ile siyahların eşitliği arasındaki mesafeyi inceler.
Bu nedenle eser, cumhuriyetçileri kusursuz kahramanlar olarak sunmaz.
Fikirlerin hem özgürleştirici imkanlarını hem de tarihsel sınırlılıklarını birlikte değerlendiren, yoğun ama erişilebilir bir siyasal tarih çözümlemesi sunar.
Destek olmak isterseniz Erik Foner kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.